bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Omerta, Suskunluk Yasası, Mario Puzo, İnkılap Kitabevi, Türkçe'ye çeviren Nejat Ebcioğlu. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mart 2005. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Mario Puzo'nun son kitabı Omerta, adını örgüt üyelerinin onurunun simgesi olan Suskunluk Yasası'ndan alıyor. New York'un mafya liderlerinden Raymond April bir suikaste kurban gider. April, merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığımız güçler için hak iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilemez bir suçtur düşüncesiyle hareket etmiştir yaşamı boyunca ve merhamet etmeme sırası kendi yerine geçmesi için yetiştirdiği yeğeni Astor'dadır şimdi. Ama baba April'in katili kimdir? Mafya liderlerinin çoğunu hapse atan FBI ajanı Kurt Çilke mi? Bir türlü köşeye sıkıştırılamayan bir başka mafya lideri Timona Portela mı? Uluslararası karanlık ilişkilerin bir numaralı adamı diplomat Mariano Rubio mu? Yoksa bilinmeyen başka güçler mi? Ne var ki Omerta yasası yürürlüktedir, hem de her yerde. Ama Astor, okuru korkunun, gerilimin ve ölümün soğuk labirentlerinde dolaştırmaya çoktan karar vermiştir. Omerta, Mario Puzo'nun son başyapıtı. Şimdi hayatınızın sözünü vermeye hazır olun. Time. Omerta mükemmel bir kitap. Puzo'nun uluslararası ününü pekiştiren mafya üçlemesinin bu son kitabı, mafyanın suskunluk yasasının ihlal edilmesinin yarattığı sonuçları gözler önüne seriyor. Entrikanın, ihanetin ve cinayetin çapraz ateşinde kalmış muhteşem bir kurgu. Kirkus Reviews. Evelyn Murphy için. Omerta, suça karışan kişiler hakkında bilgi vererek açıklamalar yapılmasını yasaklayan bir Sicilya onur yasasıdır. Dünya Kitabı Sözlüğünden. Başlangıç. 1967. Sicilya'da Akdeniz'in derin sularına bakan taşlık Golfo del Castellammare köyünde yaşamış bir mafya babası ölüm döşeğine serilmiş yatıyordu. Tüm yaşamı boyunca dürüstlüğü ve kararlarındaki tarafsızlığıyla, muhtaçlara yaptığı yardımlarla ve isteklerine karşı çıkmaya cesaret edenlere uyguladığı acımasız cezalarla ün salan Vincenzo Zeno adlı bu baba, onuruna düşkün bir adam olarak yaşamıştı. Şu anda çevresinde bir zamanlar onun adamı olup da daha sonra kendi ün ve servetlerini yapmış üç hayranı, Amerika'nın New York kentinden Raymond April, Sicilya'nın Palermo'sundan Octavius Bianco ile gene Amerikalı Chicago'dan gelen Benito Craxi bulunuyordu. Bu üç adamın her birinin babaya karşı bir gönül borcu vardı. Baba Zeno tüm yaşamı boyunca eski törelere sadık kalmış, son ve gerçek mafya liderlerinden biriydi. Her iş kolu üzerine bir haraç tarifesi uygulamış, kesinlikle uyuşturucu, fuhuş ya da adam öldürme eylemlerine bulaşmamıştı. Evine yardım istemek için gelen fakirleri geriye eli boş göndermemişti. Yasalardaki adaletsizlikleri düzeltmiş, Sicilya'da kendi kurallarını koyan en büyük yargıç olmuştu. Ama hak başkalarından yanaysa, baba Zeno buna kendi gücü ve silahlarıyla hep karşı çıkmıştı. Fakir bir köylünün kızını ayartan hiçbir genç, baba Zeno onu kutsal evlilik bağına inandırmadan kızı bırakıp kaçamamıştı. Baba Zeno işe karışınca hiçbir banka çaresiz bir köylünün ödeyemediği borcu için adamın mallarına el koyamamıştı. Parasız oluşu yüzünden hiçbir yetenekli genç üniversite öğreniminden yoksun kalmamıştı. Eğer bu kişiler babanın örgütüyle ilişki kurmuşsa tüm dilekleri gerçekleşmişti. Başkent Roma'nın yasaları Sicilya'nın törelerini kesinlikle haklı bulmaz, geçerli saymaz, yaptırım gücünü tanımazdı. Baba Zeno'ya gelince işine gelmezse neye mal olursa olsun bu töreleri geçersiz sayardı. Ama son yıllarda yaşı 80'e gelip dayandığında yaşlı adamın gücü azalmaya başlamış, kendisine güzel bir erkek evlat veren genç ve hoş bir kızla evlenmek gibi bir zayıflıkta da bulunmuştu. Karısı çocuğunu doğururken ölmüş ve oğlu şimdi 2 yaşına gelmişti. Yaşlı mafya babası sonunun yaklaştığını ve kendisi olmayınca örgütünün, Corleone ve Clary Chizio'nun örgütleri karşısında toz olup uçabileceğini bilerek küçük oğlunun geleceğini düşünmeye başlamıştı. Önemli bir dileği olduğu için 3 eski arkadaşını yatağının başucuna çağırmış, önce binlerce kilometre uzaklıktan gelme inceliği ve saygısını gösterdikleri için onlara teşekkür etmişti. Küçük oğlu Astor'u güvenlikli bir yere götürmelerini ve onu farklı koşullarda gene de kendilerininki gibi onurlu bir adamın yetiştiği töreler içinde büyütmelerini istemişti. Arkadaşları onun yaşamı boyunca yüzlerce kişinin ölümüne karar verdiğini bilmelerine karşın baba Zeno, "Eğer oğlumun güvenlik içinde olduğunu bilirsem vicdanım rahat olarak ölebilirim. Çünkü 2 yıl gibi kısa ömrü içinde oğlumun gerçek bir mafya örgütü üyesinin seçkin ve az görülür nitelikteki kalbiyle ruhuna sahip olduğunu gördüm," demişti. Adamlara durumu ve onları neden yanına çağırdığını anlatmıştı. Bu arkadaşlardan birinin böyle az rastlanır özellikleri taşıyan çocuğa korumalık etmek üzere seçileceğini söylemişti. Bu türden bir sorumluluk karşılığında seçilen adam dolgun bir ödüle hak kazanacaktı. Baba Zeno, gözyaşı dökmüş gibi görünen gözleriyle ve sabit bakışlarla bakarak konuşuyordu. "Çok tuhaf. Törelere göre bir adamın ilk oğlu gerçek bir mafya örgütü üyesi olur. Oysa benim durumumda düşlerimin gerçekleştiğini görmem 80 yılımı aldı. Boş inançlara saplanmış biri değilim. Ama eğer öyle bir kişi olsaydım, bu çocuğun Sicilya'nın toprağından fışkırıp doğduğuna inanabilirdim. Bu oğlanda benim en güzel ağaçlarım olan zeytinlerin yeşili gözler var. Oğlum Sicilya'nın romantizm, müzik ve mutlulukla dolu duyarlılığına sahip. Gene de çok küçük olmasına karşın biri kendisini incitirse bunu hiç unutmuyor. Bu çocuğa birisinin kılavuzluk etmesi gerekli. Ve sen... Bizden tam olarak neyi istiyorsun baba Zeno?" diye soran Craxi ekledi. "Bunu bütünüyle öğrenmeyi isterim. Çünkü ben severek bu çocuğu alır ve onu kendi evladım gibi yetiştiririm." Bianco sanki gücenmiş gibi Craxi'ye baktı. "Çocuğu doğduğu günden beri tanıyorum. Üstelik şu anda oğlanın aşina olduğu birisiyim. Onu ben almak isterim." Baba Zeno'ya bakan Raymond April bir şey söylemedi. Bunun üzerine "Peki sen ne diyorsun Raymond?" diye sordu Zeno. Raymond April, "Eğer beni seçersen oğlum benim oğlum olacaktır," dedi yalnızca. Baba bu 3 adamın her birinin değerli kişiler olduğunu biliyordu. Craxi en zekileri, Bianco en tutkulu ve güçlüleriydi babaya göre. Raymond April erdemlerini gizleyen ve babaya en yakın olanlarıydı. Ama acımasız biriydi. Ölmek üzereyken bile baba Zeno, 3 adam arasında çocuğa en çok gerek duyanın Raymond April olduğunu anlayabiliyordu. Bu adam çocuğun kendisine besleyeceği sevgiden yararlanacak, ancak küçük evladı da şu ihanet ve vefasızlıklarla dolu dünyada ayakta kalmayı Raymond April sayesinde öğrenebilecekti. Baba Zeno bir süre suskun kaldı. Sonunda, "Raymond, çocuğun babası sen olacaksın. Ben de huzur içinde mezarımda yatacağım," dedi. Babanın cenaze töreni bir imparatorunki kadar görkemliydi. Sicilya'daki tüm örgüt liderleri, Roma'daki hükümetin bakanları, büyük toprak sahipleri ve Zeno'nun örgütüne bağlı çevreye yayılmış yüzlerce üye, saygısını göstermek üzere cenazeye katılmıştı. Atların çektiği kara renkli cenaze arabasının üzerinde siyah renkli frak ve minik ilaç kutusuna benzeyen şapka giydirilmiş 2 yaşındaki Astor Zeno bir Roma imparatoru gibi kurumlanarak oturuyordu. Cenaze törenini yöneten Palermo kardinali şu unutulmaz sözlerle konuştu. Hastalıkta ve sağlıkta, mutsuzluk ve umutsuzluklar içindeyken Baba Zeno herkese gerçek bir dost oldu. Sonunda kardinal tek düze bir sesle Baba Zeno'nun son sözlerini yineledi. Kendimi Tanrı'ya emanet ediyorum. Tanrı günahlarımı bağışlayacaktır. Çünkü ben yaşadığım her gün dürüst olmaya çalıştım. Ve böylece Astor Zeno Amerika'ya Raymond April tarafından götürüldü. Orada onun ev halkından biri oldu. Birinci kitap Bright Waters, Long Island 1995, 28 yıl sonra. Birinci bölüm. Arabalarını Heskovların evinin giriş yoluna doğru sürdüklerinde Frankie ve Stake Sturzo adlı ikizler evin önündeki küçük sahada çok uzun boylu dört delikanlının basketbol oynadığını gördüler. Büyük marka kocaman arabalarını yola park eden Frankie ve Stake arabadan çıkınca evin sahibi John Heskov da onlarla buluşmak için evden çıkarak yanlarına geldi. Bedeni armut biçimli, pek uzun boylu, küçük mavi gözleri parıldayan ve seyrek saçlarını kafasının üzerine ustaca toparlayıp yapıştırmış biri olan John Heskov, "Tam zamanında geldiniz, görüşmenizi istediğim biri var," dedi. Bu arada sahada oynanan oyun durmuştu. Heskov gururunu duyuran bir sesle, "Şu benim oğlum Yoko," dedi. Sahadaki oğlanlardan en uzun boylusu adamlara elini uzattı. "Merhaba," diye Frankie Sturzo ekledi. "Bizimle küçük bir oyun oynamaya ne dersin?" Yoko iki adama baktı. Çok formda görünüyorlardı ve boyları 1.80 kadardı. Biri kırmızı, öteki yeşil renkli olmak üzere her ikisi de Ralph Lauren markalı spor gömlek, haki pantolon ve lastik tabanlı ayakkabı giymişlerdi. Derin çizgili yüzlerinde kendine güvenin ifadesi görülen hoş adamlardı. Belli ki kardeştiler ama Yoko onların ikiz olduklarını kestiremezdi. Yine de onların kırklı yaşların başlarında olduklarını düşündü. Çocukça bir hoşgörüyle, "Elbette, neden olmasın, haydi oyuna başlayalım," diyerek yanıtladı. Stake sırıtarak karşılık verdi. "İşte bu muazzam. 4500 kilometre araba kullanıp buralara geldik, biraz rahatlamamız gerekli." Yoko hepsi de iri yarı çocuklar olan oyun arkadaşlarına dönüp onları ikiye ayırır gibi bir hareket yaparak "Siz üç kişiye karşı ben bu beyleri alıp bir takım kuruyorum," dedi. Tümünden daha iyi bir oyuncu olduğu için aldığı bu karar babasının arkadaşlarına bir şans vermek anlamına geliyordu. John Heskov oğlanlara dönüp "Aldırmayın bunlara siz, aylak aylak dolaşan yaşlı adamlar onlar," dedi. Aralık ayının bir öğleden sonrasıydı. Hava insanı üşütecek kadar serindi. Soluk sarı renkli Long Island güneşinin ışınları Heskov'ların evinin bol camlı çatısında parıldıyor ve John Heskov'un en sevdiği uğraş olan bakımlı çiçek tarlalarının üzerine yansıyordu. Yoko'nun genç arkadaşları yumuşak başlı çocuklardı. Kendilerinden yaşlı kişileri de aralarına alıp oynamaya hazırlandılar. Ama birdenbire topu kapan Frankie ve Stake yıldırım gibi hareketlenip onları geçerek potoya yaklaştılar. Yoko adamların hızına şaşıp olduğu yerde durdu. Oysa adamlar şut atmayıp ona pas verdiler. Dışarıdan şut atmıyorlardı. Onlara göre paslaşıp sonunda boşta kalan kişinin topu potaya rahatça bırakması en değerli sayıyı yapmak demek olmalıydı. Boyları 1.90'a yakın delikanlılardan oluşan karşı takım topu yüksekten atıp paslaşmaya çalıştı ama potadan dönen toplarda şaşırtıcı derece az top kaptılar. Sonunda oğlanlardan biri duruma sinirlenip Frankie'nin suratına dirsek attı. Ardından oğlan bir anda kendini yerde buldu. Olayı gören Yoko ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Ancak Stake elindeki topu kardeşinin kafasına vurup "Haydi adamla uğraşmayı bırak da oyna pislik," dedi. Frankie düşen oğlana yardım ederek yerden kaldırdı. Kıçına bir şaplak attı. "Hey üzgünüm, 5 dakika kadar daha oynadılar. Ancak belli ki yaşlı adamlar yorulmuştu. Oğlanlar oyun oynamayı bırakıp adamların çevresini sardılar." Heskov onlara soda getirdi. Oğlanlar sahada belli bir yetenek sahibi olan ve profesyonelce numaralar sergileyen Frankie'nin yakınına geldiler. Frankie biraz önce yere serdiği oğlana sarıldı. Sonra yakışıklı yüzünde hoş bir gülümseme belirdi. Size yaşlı bir adamdan arkadaşça öğütler vermeme izin verin dedi. Pas verebileceğiniz yerde kesinlikle dribling yaparak topu sürmeyin. Oyunun son çeyreğinde 20 sayı geride bile olsanız oyunu asla bırakmayın. Birden fazla kedisi olan bir kadınla kesinlikle çıkmayın. Oğlanlar güldüler. Frankie ve Staki oğlanların elini sıkarak oynadıkları oyun için onlara teşekkür ettiler. Sonra güzel düzenlenmiş bahçeyi John Heskov ile birlikte geçip eve doğru yürüdüler. Yoko arkalarından "Hey, bu oyunda çok iyisiniz!" diye bağırdı. Eve girince John Heskov adamları üst kattaki yatacakları odaya götürdü. İkizler odanın sağlam kilitli ağır bir kapısı olduğunu fark ettiler. Kapıyı açıp içeri girdiler. Heskov kapıyı kilitledi. Burası büyük bir oda ya da daha doğrusu özel banyosu olan bir suitti. İki tane tekli yatak vardı. Heskov onların aynı odada yatmaktan hoşlanacağını biliyor olmalıydı. Odanın bir köşesinde iri bir sandık bulunuyordu. Üzerine madeni bir kuşak sarılmış ve ağır bir asma kilitle kilitlenmişti. Heskov cebinden çıkardığı bir başka anahtarı kullanarak asma kilidi açtı. Sandığın kapağını kaldırınca içinde birkaç tabanca, otomatik silahlar ve kara renkli mermi kutuları göründü. Heskov, "Bunlar yeterli olacak mı?" diye sordu. Frankie soruya soruyla karşılık verdi. "Susturucu yok mu?" "Bu işte susturucuya gerek duymayacaksınız," diye yanıtladı Heskov. "İyi," diyen Staki ekledi. "Susturuculardan nefret ederim. Onlarla hiçbir şeyi vuramam." "Tamam," dedi Heskov. "Siz duş yapın ve yerleşin. Ben o çocukları savayım ve akşam yemeğini pişireyim. Oğlumu nasıl buldunuz?" Frankie, "Çok hoş bir çocuk," dedi Heskov'a. Heskov, kendisini daha da dolgun armut gibi gösteren bir gururun coşkusuyla sordu bu kez. "Peki, oynadığı basketi de beğendiniz mi?" Gene Frankie yanıtladı. "Olağanüstü oynuyor." Heskov diğer kardeşe döndü. "Ya sen Staki, bu konuda ne düşünüyorsun?" "Pek olağanüstü bir basketçi senin oğlun." Heskov'un gözleri ışıl ışıldı. "Villanova'dan bir burs aldı. NBA yolu açıldı ona." İkizler oturma odasına indiklerinde Heskov bekliyordu. Yemek olarak bol yeşillikli salata tabağı ile dana sote hazırlamıştı. Masada kırmızı şarap da vardı. Üç adam masaya yerleştiler. Onlar eski arkadaştı. Birbirlerinin geçmişini biliyorlardı. Heskov boşanalı 13 yıl olmuştu. Boşandığı karısı Long Island'ın batısında birkaç kilometre ötedeki Babylon adlı kasabada oturuyordu. Yoko sık sık annesini ziyarete giderdi. John Heskov ise oğlunu sürekli olarak destekleyen ve ona aşırı düşkün bir babaydı. "Buraya yarın sabah gelmenizi bekliyordum," diyen Heskov sözlerini, "Bugün geleceğinizi bilseydim çocukların burada oyun oynamalarını ertelerdim. Telefon ettiğinizde de onları ve oğlumu gönderemedim artık," diye sürdürdü. Frankie, "Her şey yolunda. Çocukların burada olmasının ne zararı var ki?" dedi. "Çocuklarla basket oynarken pek formdaydınız. Kendi kendinize profesyonellikte oynayabilir miydik?" diye sorduğunuz hiç oldu mu? Staki, "Hayır," dedi. "1.80 boyundayız. Kara patlıcanlar bize göre aşırı derecede iri yarıydılar." Bu yanıttan ürkmüş gibi görünen Heskov, "Oğlumun önünde kesinlikle böyle konuşmayın. Yoko da kara derililerle oynamak zorunda," dedi. "Oh evet, asla öyle konuşmayacağım," diye yanıtladı Staki. Heskov rahatladı ve şarabından bir yudum aldı. O her zaman Sturzo kardeşlerle iş yapmaktan keyif alırdı. Bu adamlar ikizdi ama birbirinin kopyası değillerdi. İkisi de öyle güler yüzlüydü ki, kimi zaman birlikte iş yapmak zorunda kaldığınız ayak takımı pisliklerine hiçbir zaman bulaşmazlardı. İkizlerin arasındaki uyum, kimi zamanlarda dünyanın insanlara sunduğu uyum ve rahatlığı yansıtıyordu sanki. Onlar güvenilir adamlardı ve bu özellikleri sanki çevreye hoş bir şekilde yayılıyordu. Üç adam ağır ağır, keyfini çıkararak yemeklerini yediler. Heskov ateşin üzerindeki tavadan ikizlerin tabaklarını bir kez daha yemekle doldurdu. Frankie, "Her zaman senden şunu öğrenmeyi isterdim. Neden adını değiştirdin ki?" diye sordu. Heskov, "O olay çok zaman önce yaşandı," dedi. bir İtalyan olmaktan kesinlikle utanç duymuyordum. Ama bilirsiniz işte, düzüşken, Almanlara çok benziyordum. Hele şu sarı saçlarım, çipil mavi gözlerim ve lanet olası burnumla. Üstüne üstlük bir de İtalyan adı taşımak pek kuşku yaratıcı, inanılmaz bir şey olacaktı. İkizler olayı iyi anladıklarını belirten bir rahatlıkla güldüler. Hiskov'un gırtlağına kadar pisliğe batmış olduğunu biliyor ama bu duruma aldırış etmiyorlardı. Salata ve yemekleri bitince Hiskov ikizlere yeni kaynatılmış double espresso kahve ve bir tabak dolusu İtalyan pastası getirdi. Onlara puro da sundu ama ikizler istemediler. Derin çizgili yüz hatlarına pek uygun düşen Marlboro sigaralarını içmeyi sürdürdüler. İşe başlamanın zamanı geldi diyen Staki ekledi. 4500 kilometre uzaklıktan araba sürerek geldiğimize göre yapacağımız büyük bir iş olmalı, öyle değil mi? Aksi takdirde uçakla da gelebilirdik buraya. Franki, o kadar da kötü değildi canım. Ben oldukça eğlendim. Amerika'yı ilk elden görmüş olduk. İyi zaman geçirdik. Küçük kentlerdeki insanlar muhteşemdi, dedi. Staki, evet, olağanüstü bir yolculuktu diye onayladı kardeşini. Ama gene de uzun bir yolda araba sürmek zorunda kaldık. Havaalanlarında iz bırakmanızı istemedim. Adamların ilk bakacakları yer orasıdır. Bir de polis baskısı olacaktı. Siz gençler, polisin baskısını göz önüne almaz mısınız? Bana o iş ana sütü gibi gelir, dedi Staki. Şimdi hedefteki düzüşken kişi kim olacak? Hiskov, Baba Raymond April diye yanıtlarken neredeyse içtiği espresso kahveyle tıkanır gibi oldu. Odada uzun bir suskunluk yaşandı ve sonra Hiskov ikizlerin çevrelerine yaydığı ölüm soğukluğunu havada yakalar gibi oldu. Franki sakin bir tavırla sordu. Bize bu işi önermek için mi 4500 kilometre araba sürdürttün? Staki Hiskov'a gülümsedi. John, seninle tanışmak çok hoştu. Şimdi bizim öldürme ücretimizi öde de dönüş için yola çıkalım. İkizler küçük espriye aralarında güldüler ama Hiskov bu sözlerin anlamını çıkaramadı. Los Angeles kentinde Frankie'nin arkadaşlarından biri hiçbir kuruluşa bağlı olmadan serbest yazarlık yapıyordu. O anlatmıştı. Bir dergi ona basılma koşulu olmadan makaleler yazdırmak üzere bazı ödemeler yapıyordu. Adamlar önceden anlaştıkları tutarın yalnızca küçük bir yüzdesini yazılan yazıyı basmamak üzere ödüyorlardı. İkizler de bu uygulamayı benimsemişti. Kendilerine yapılan bir öneriyi dinlemek üzere karşı tarafı borçlandırıyorlardı. Bu olayda da yolculukta geçen uzun zaman ve işe iki kişinin karışmış olması nedeniyle öldürme ücreti 20 bin dolar tutacaktı. Oysa Hiskov'un işi ikizlerin verilen görevi almalarını sağlamaktı. Baba 3 yıl önce emekliye ayrıldı diyerek onları ikna etmeye çalıştı. Onun bağlantılı olduğu bütün kişiler hapisteler. Babanın artık gücü kalmadı. Ortaya sorun çıkarabilecek tek kişi Timona Portella. O da bunu yapmayacak.